Ayrım 37 sayfa 323 58. kısım. Macera Şafak'la birlikte başladı. Dayan ve Guanni sonunda yetiştirici ile oğlunu onlarla birlikte gelmeye ikna etmişlerdi. Konvoyu oluşturan 7 hayvandan 3'ü malzemeyi taşıyordu. Tüfekler, mataralar, Sovyet askeri çadırlarının bez ve direkleri, bezlere sarılmış koyun parçaları, Dayan'ın ne olduğunu anlayamadığı daha bir sürü şey. Yavaş ilerliyorlardı. Rengeyikleri küçük adımlar atıyor, dalgalanan ovaları yarıyor, kızılımsı yaprakların altında süzülüyor, ilk kayalıklara taş tıkırtılarıyla varıyordu. Sakin ve tehlikesiz, soğuğun işkencesi olmasa yeknesak denebilecek bir yolculuk. Oysa soğuk, giysilerdeki en ince aralıktan sızıyor, derinin üstünü buzdan bir zarla kaplıyor, elleri ayakları uyuşturuyor, parmakları donduruyordu. Saat başı yürümek, hareket etmek, çay içmek, yani yaşamayı devam etmek için durmaları gerekiyordu. Moğollar bıçaklarının ucuyla göz kapaklarının içini kazırlarken Dayan ve Guanni tek kelime bile etmeden hareketsiz durup titreşiyor, ayaklarını beceriksizce yere vurup ısınmaya çalışıyorlardı. Eldivenlerini çıkarmak söz konusu bile olamazdı. En küçük bir taşa dokunmak bile ayak derilerinin soyulmasına neden olurdu. Çünkü büyük ısı farkları diş minesinin çatlamasına neden olacağından çayı kaynar içmemekte gerekiyordu. Biniciler belli belirsiz gevşemiş, vücutlarını rengeyiklerinin sırtlarına yeniden yerleştirdiklerinde içlerinde bir malumiyet, kaçınılmaz bir ölüm duygusu oluyordu. Soğuk hala içlerindeydi. Kimi zaman da güneş kavurucu ışınlarıyla çıkıyordu ortaya. İşte o zaman tıpkı çölde de olduğu gibi güneş yanından korunmak için yüzlerini örtmek zorunda kalıyorlardı. Rüzgar öylesine şiddetli ve açgözlüydü ki neredeyse yönünü ters çevirdiğini, insanın yüzünden kavrulmuş ince pullar kopardığını düşünüyordu. Köreltici çember sonra birden kayboluyor, daha da uğursuz derinliğine yeniden kavuşuyordu. Soğuk yine gelip buzdan bir lale gibi kemiklerinin çevresinde kenetleniyordu. Öğleden hemen sonra geçide 3000 metreye ulaştılar. Manzara değişti. Bulutların altında her şey karardı, kısırlaştı. Bir ay görüntüsüne dönüştü. Otlar büzüştü, yosun ve ilgen oldu. Ağaçlar seyreldi, kurudu. Sonra toptan kaybolup yerlerini bakırımsı kayalara, taş kuyulara, çıplak yükseltilere bıraktı. Geçit bazen birkaç camla süslenmiş yeknesak bataklıklardan geçiyordu. Kimi zaman da manzara gerçekten kanamaya, al yuvarlarını menekşelerin oluşturduğu fundalıkları göstermeye başlıyordu. Donmuş bağırsaklı, erişilmez ve unutulmuş tundura bir beddua gibi çevrelerini sarıyordu. Dayan gökte ters yönde sıcağa doğru uçan göçmen kuşları izliyordu. İçin için bir gururla uzaklaştıklarını hisseder gibiydi. Dudakları koruyucu kremden bembeyaz, gözlerinde şakaklarını da kapatan gözlüğü dağlara tırmanmaya her zamankinden de kararlıydı. Her duyguya, her acıya katlanıyor, hatta bu hislerden garip bir zevk bile alıyordu. Bu maceraya girmeyi hak ettiği bir tür sınav gibi görüyordu. Bu ülkeyle karşılaşmak zorundaydı. Bu kayalık yamaçları arşınlamak, karşılamak zorundaydı. Bu soğuğa, kavurucu sıcağa, bu çetin granit çöle dayanmalıydı. Buraları Lucien'in memleketi olduğu için çocuğun köklerine doğru ilerlediğini hissediyordu. Çevresini saran duvarlar, önüne dizilen engeller, cildini solduran çatlaklar, bütün bunlar bir doğumun olmazsa olmaz aşamaları gibiydi. Lucien'le aralarındaki bağlar bu granit koridorlarda güçleniyordu. Onun da hamileliği, doğumu bu acımasız, amansız yolculuk. Bu ateşten ve buzdan doğum çocuğuyla mutlak bir birlikteliğe açılacaktı. Tabii eğer hayatta kalabilirse. Birden manzaranın daha da değiştiğini fark etti. Bir yumuşaklık, bir fısıltı çevrenin sertliğini hafifletiyordu. Nazlı tanecikler havada süzülüyor, giderek tundurayı örtüyordu. Lekesiz bir beyazlık dalları kaplıyor, köşeleri törpülüyor, yumuşak ve içten bir eser gibi her çizgiyi, her her şekli yeniden biçimlendiriyordu. Dayan gülümsedi. Zirveye yaklaşıyor, karın kutsal ülkesine varıyorlardı. Konvoy toprağın, suyun ve havanın tam sınırda giderek daha incelen, giderek daha şeffaflaşan bir aydının ortasında ilerliyordu. Kafile farkında olmadan yavaşladı. Ren geyiklerinin sessiz adımlarına kapılıp uyuştu. Moğol yetiştirici haykırmaya başladı. Bitkin hayvanlar da bağırdı, hareketlendi. Kafile beyaz sınırı aşıp usulca dağın öte yamacına ulaştı. Toprak düzleşti, tereddüt eder gibi oldu. Önce hafif, sonra dik bir meyle yönelerek yosunlardan halıların, çalıların arasına daldı. Otlar gözüktü, sonra da tek tük ağaçlar. Biniciler birden aşağıda son vadiye açılan yamaca vardılar. Kara çamların tepeleri tutuşmuşa benzer bir buğuyla tütüyordu. Kayın ağaçlarının yaprakları pembe ve toprak rengi parıltılar saçıyor, kurumuş olanlar da gri maden oymalar gibi şekiller alıyordu. Çamlar gölge ve yeşilliklere bürünmüştü. Ağaçların altındaki otlar öylesine parlak renkler, öylesine taze bir görünüm sergiliyordu ki tümüyle yeni bir hayranlık uyandırıyordu. Çocukça bir hayranlık, bir kan yenilemesi, en önemlisi bu kocaman beşiğin ortasında bir göl vardı. Tısaganur, beyaz göl. Dupduru suların üzerinde Horidol sarı dağlarının mavi ve beyaz tepeleri dikilirken yine aynı kımıltısız suyun üzerinde aynı tepeler. Bu kez baş aşağı modelleri önünde tapınır gibi duruyor ama onları saflıkla ve görkemde aşıyordu. Huzur vardı, sevgi, gerçek dağlar ile sudaki köklerinin birleştiği bulanık ve gizemli çizgide sarsıcı bir kucaklaşma. Gözleri kamaşan kafile olduğu yerde durdu. Tek duyguları üzengilerin tıkırtısı ile rengeyiklerinin hızlı soluklarıydı. Dayan bineğinin üzerinde dengede durmaya çabaladı. Görmesini engelleyen buğuyu silmek için baş parmaklarını gözlüğünün camlarına sürdü. Buğuyu silemedi. Donmuş gözlerinden akanlar gözyaşlarıydı. 59. kısım. O akşam gölün kıyısında kamp kurdular. Çadırlarını çam dallarının altına kurduktan sonra yemeklerini soğuğa rağmen dışarıda yediler. İki Moğol önce ruhlara dua etti. Sonra da geleneksel yemeği hazırladılar. Haşlanmış koyun eti, kuyruk yağıyla kokulandırılmış çay. Dayan böylesi yiyecekleri yutabileceğini tahmin etmiyordu. Ne var ki bir gece önce olduğu gibi o akşamda tek bir kelime etmeksizin önündekileri yedi. Ateşin yanına çömelmişti. Üstlerinde gök lekesiz dupduruydu. Dayan birçok kez geceleri özellikle Afrika çöllerinin göklerine hayranlıkla baktığını hatırlıyordu. Ama böylesine şiddetli bir duruluk ve yakınlıkta bir gökyüzü görmemişti hiç. Büyük patlamanın tam altında bir yerdeymiş gibi hissediyordu kendini. Samanyolu binlerce yıldızını sınırsız bir cümbüş gibi gözler önüne sermişti. Yıldız toplulukları bazen öylesine yoğundu ki göz kamaştırıcı alevler yayılıyordu. Kimi zaman da tam tersine sedefimsi sislerin ardında saklanıyor gibiydi. Bazıları ise yıldızlar arası boşlukta buharlaşmaya hazır titrek ışıklar saçıyordu. Dayan bakışlarını indirince rehberinin karanlıkta yüzünün göremediği bir yabancı ile konuştuğunu gördü. Ateşi görüp yiyeceklerini paylaşmak için yanlarına gelen yalnız bir çobandı herhalde. Kulak kabarttı. İspanyol vurgunlarının inişli çıkışlı seslerin tuhaf bir biçimde böldüğü kaba heceler dizisi. Moğolcayı ilk kez dikkatle dinliyordu. Yeni gelen kollarını göğe kaldırmıştı. Guanni, anoranın içine sığınmış İtalyan beresini yukarı çekti. Dayan sordu. Bu gelen kim biliyor musun? Guanni ellerini ceplerine gömdü. Sanırım buranın yerlisi. Anlaşılmaz bir lehçesi var. Ne dediğini anlayabiliyor musun? Eski efsanelerden bahsediyor. Tiseven öykülerinden. Dayan doğruldu. Sakın Tiseven olmasın. Çok kalın kafalısınız. Size daha önce de söyledim. Şimdi de tekrar ediyorum. Tisevenler yok oldu. Ama eğer Tiseven öyküleri anlatıyorsa, Tiseven öyküleri yerel folklorun bir parçası. Geçide aşmakla Türk asıllı etnik grupların topraklarına girdik. Burada herkesin damarlarında az ya da çok Tiseven kanı vardır. En azından herkes eski öyküleri bilir. Bu onların Tiseven oldukları anlamına gelmez. Yine de ona bir sorsanız, İtalyan içini çekerek doğruldu. Guanni önce kendini tanıttı. Konuklarının adı Gambohu'ydu. Cildi buruşuk, yaşlı bir mask gibiydi. Yıldızların aydınlattığı yüzünde ürkütücü gölgeler görünüyordu. Etnolog adamın cevaplarını çevirdi. Moğol olduğunu söylüyor. Beyaz gölde balıkçılık yapıyormuş. Tokamak faaliyetteyken de burada mıymış? Guani balıkçı ile konuşup cevap verdi. Burada doğmuş. Taş çemberi bugünkü gibi hatırlıyor. Dayan içinde yepyeni bir heyecan dalgası hissetti. Taş çemberi çalışır halde gören biriyle ilk kez karşılaşıyordu. Sormayı sürdürdü. Tokamak'ın çalışmaları hakkında ne biliyor? Dayan bakın bu adam basit bir balıkçı. Onun için sorun. Guani söyleneni yaptı. Buz gibi rüzgar çamları sallıyor, gecenin içine öylesine güçlü, öylesine inatçı reçine kokuları sallıyordu ki insan genzinde bir is tadı duyuyordu. Dayan kendini tayganın dokusuna kuşatılmış, eritilmiş hissediyordu. Yaşlı Moğol başıyla hayır diyordu. Tokamak'tan bahsetmek istemiyor dedi İtalyan. Ona göre oraları lanetliymiş. Neden lanetliymiş? Parantez Dayan'ın sesi yükseliyordu. Israr edin. Bu benim için çok önemli. Etnolog genç kadına kuşkuyla baktı. Dayan biraz sakinleşerek bastırdı. Guanni lütfen. Guanni balıkçı ile konuşmaya devam etti. Yaşlı adam demir dirsekli bir anahtara benzeyen bir pipo çıkardı. Sabırla tütün doldurdu. Küçücük bir korla yaktıktan sonra anlatmaya başladı. Guanni duyduklarını anında çeviriyordu. Özellikle parapsikoloji laboratuvarını hatırlıyor. Sibirya sınırından demir yoluyla gelen insanlardan söz ediyor. Getirilip Tokamak'taki binalardan birine tıkalan şaman gruplarından. Bölgedeki herkes gelenlerden bahsediyormuş. İşçilerin gözünde bunlardan daha büyük günah olamazmış. Büyücüleri hapsetmek, ruhları meydan okumak demekmiş. O laboratuvarlarda neler yapıldığını biliyor muymuş? Guanni soruyu tercüme etti ama ziyaretçi donup kalmış gibiydi. Yanık piposu uzaktaki bir deniz feneri gibi göz kırpıyordu. Cevap vermek istemiyor diye kestirip attı İtalyan. Sadece orasının lanetli olduğunu söyleyip duruyor. Neden? Deneyler yüzünden mi? Dayan neredeyse haykırmıştı. Birden yaşlı gırtlaktan piposundan çektiği iki duman arasında kelimeler yükseldi. Kan döküldüğünü söylüyor diye açıkladı etnolog. Bilginlerin çılgın olduğunu, korkunç deneyler yaptıklarını, fazla bir şey bilmiyor, kan döküldüğünü söylüyor yine. Ruhların da bu yüzden intikam aldıklarını. İntikamlarını nasıl almışlar? Gambohu artık sonuna kadar gitmeye kararlı görünüyordu. Guvanni'nin tercüme etmesine fırsat vermeden anlatıyordu. Etnolog adamın anlattıklarını özetledi. Bir kaza yaratmışlar. Ne kazası? Guanni'nin çizgileri gecenin karanlığında sertleşiyordu. Fısıldar gibi cevap verdi. 1972 baharında taş çember patlamış. İçinden şimşek geçmiş. Dayan o şimşeğin kendi içini parçalandığını sandı. Başından beri tüm düşüncelerini parapsikoloji laboratuvarı üzerinde toplamış, asıl felaketin sınırları aşmak için yapılan çalışmalar sırasında geldiğini sanmıştı. Oysa gerçek trajediydi. O cehennem makinesinden kaynaklanmıştı. Yine sordu. Ölen olmuş mu? Guanni balıkçıya döndü. Cevabını yüzü solarak dinledi. En azından 150'den bahsediyor. Ona göre çember patladığında işçilerin tümü içerideymiş. Bir takım çalışması diyor. Ya pek anlayamadım. Borulardan sızan plazma hepsini canlı canlı kavurmuş. Gahamlı artık hep aynı kelimeyi tekrarlıyordu. Dayan'ın çok iyi bildiği bir kelimeyi neden Tisevenlerden bahsediyor diye sordu. İşçilerin hepsi Tisevenmiş. Bölgedeki son Tisevenler. Hem Dayan hem de Guvenne haklı çıkmıştı. Tiseven halkı önce Sovyet kırımına kurban gitmiş. Ne var ki içlerinden bazıları hayatta kalmayı başarmıştı. Zorla yerleşik düzene geçirilmişler. Kolhozda çalışmaya zorlanmışlar. Nükleer ölüme mahkum köle işçileri dönüştürülmüşlerdi. Etnolog devam ediyordu. Hayatta kalanlardan bazılarının bağırsaklarını ellerinde tuttuklarını söylüyor. Yüzleri öylesine yaralıymış ki kadınlar kocalarını tanımayıp yardım etmeye yanaşmıyorlarmış. Yaralarının korkunçluğuna rağmen zavallıların haykırarak sul dilendikleri anlatılıyor. Öldüklerinde çeneleri cam gibi kırılmış. Cesetlerin üzerinde öylesine çok sinek varmış ki görülenin yarısı yanık mı yoksa gövdelerini kaplayan böcek mi olduğunu anlamak imkansızmış. Dayan hayatta kalan diğerlerini yanıktan kurtulduğunu sananları düşündü. Tritium radyoaktivitesinin etkileri konusunda bilgisi yoktu ama uranyum ışınlarının insanlarda ne etki bıraktığını biliyordu. Hiroşima'dan arta kalanlar patlamadan sadece birkaç hafta sonra hayatta kalma kavramının bile atom dünyasına ait olmadığını anlamışlardı. Önce saçları dökülmeye başlamış, sonra önüne geçilmez bir ishale yakalanmışlar, kusmuşlar, iç kanamalar geçirmişlerdi. Sonra da onulmaz hastalıklara gelmişti sıra. Kanser, lösemi, tümör. Tiseven işçileri de aynı işkencelerle karşı karşıya kalmış olmalıydı. Bir de tabii patlamadan aylar sonra küçük hilikat garibeleri doğuran kadınlar vardı. Ya da hamile olmayan ama radyasyon sonucu doğurganlıklarını yitirenler. Dayan başını göğe kaldırdı. Acıma duygusunu reddediyordu. Yıkılıp acımaya vakti yoktu. Yapması gereken bu yeni bilgiden biraz olsun anlam çıkarabilmek için mantığını zorlamaktı. Birden gözlerinin önünde Eugen Talik'in resmi belirdi. Gerçekleştirdiği nükleer denemelerle bilmeden de olsa kendi halkının ölümüne neden olmuştu. Dahi bilim adamı Tisevenlerin ulu kahramanı kendi soyunu kurutmuştu. Dayan'ın aklına başka bir varsayım geldi. Eugen Talik'in o ölümcül deneyle bir ilgisi olup olmadığı kabul edilse, kazadan onun sorumlu olmadığı düşünülse, o zaman onun ölç almaya çalıştığı söylenemez miydi? Dayan yeni varsayımlarını şekillendirdi. Ya henüz bilmediği bir nedenle patlamanın sorumluları parapsikoloji laboratuvarındaki araştırmacılarsa, Talih o sakin sığınmacı, katil araştırmacıların cinayet yerine dönmek üzere olduklarını öğrendiğinde acımasız bir cinayete dönüşmüşse.